Ayrım 9.
Narin çizgili, armudi yüzü ve ince dudakları, eski Flaman ressamlarının çizmekten çok hoşlandıkları portrelerin dikkatinden bir şey saklıyor. İsmail'in içeriye çökük ağzı, lakin ben kiminle kimi mukayese ediyorum? Bir kart cüceyle bir körpe çocuk arasında nasıl bir ilişki bulunabilir? İsmail benim hayatımın kabusu olduğundan beri, ondan hiçbir düşüncemde, hiçbir duygumda kurtulmanın imkanı yok. Hele Emine'yi alıp köye getirdiği günden beri. Ha sahi, İsmail ile Emine'nin evlendiklerini bu deftere kaydetmeyi unutmuştum. Nasıl oldu? Hala şaşıyorum. Zeynep kadın nasıl razı oldu? İsmail nasıl çaresini buldu? Herhalde bu evlenmede ne düğün, ne dernek yapılmayışına göre İsmail herkesi bir oldu bitti karşısında bırakmış olsa gerektir. Ben de bu işi rastgele öğrendim. Bir gün Bekir Çavuş'la satın almak istediğim bir tarlayı görmeye gidiyordum. Mehmet Ali'lerin önünden geçerken Emine'yi görümcesiyle beraber kapının önünde görmeyeyim mi? Hemen kendimi tutamayıp Bekir Çavuş'un yüzüne bakmışım. Bekir Çavuş, seninki kızı aldı dedi. 100-150 adım ya yürüdük ya yürümedik, durdum. Bugün hava çok sıcak, başka bir zamana bıraksak olmaz mı? Olur ya, neden olmasın? Ve köyün arka tarafından ters yüz geri döndük. Bütün gece kendi kendime bu soruyu sordum. Ben gerçekten ne yaptım? Bunu bir türlü tespit edemiyorum. Sanıyorum ki güldü. Fakat gülüşü alaycı mıydı? Yoksa sadece bir tanıdığa beklenmeyen bir anda rast geldiği vakitki gülüşlerden biri miydi? Bir bakıma göre hiç gülmediğini hükmediyorum. Bilakis yüzünün alt kısmını örtüyle kapadı ve başını öfkeyle öbür yana çevirdi sanırım. Hayır, belki bunların hiçbiri değil. Yeşil gözler, esmer yüzünün ortasında toprağa düşmüş iki taze ve ıslak yaprak kadar ilgisiz ve dikkatsizdi. O gözlerde beni hatırladığına dair hiçbir belirti yoktu. Belki beni tanımadığı bile. Belki biz geçerken o başka bir şeyle meşguldü. Zaten o beni gördüyse sol yanımdan görmüş olacak. Oysa onun beni tanıması için mutlaka boş yenimin sağ yanımdan sallanışını görmesi lazımdı. Bir yılı geçen uzun ilişkimizde bir kere olsun başını kaldırıp yüzüme bakmadı ki. Gözleri bir kere olsun gözlerime rast gelmedi ki. İsmail'e benden bahsederken ne demişti? Kolu yok bir herif. Onca benim tek alameti farikam kolsuzluğumdur. Ne zalim mahluk. Kendisiyle konuşurken sesimin nasıl titrediğini hiç işitmedi mi? Şefkatle dolu bakışlarımın okşamalarını derisi üstünde hissetmedi mi? Bir gün ağacın dibinde onun yanına çöktüğüm vakit kalbimin nasıl küt küt ettiğinin farkına varmadı mı? Onun kafasında ve gönlünde hiçbir iyi etki bırakmadım mı geçip gittim? Eğer bırakmış olsaydım, bugünkü tesadüfte mutlaka bir şey sezecektim. Mutlaka bir şey sezmem gerekecekti. Adam sende. Emine İsmail'e varmakla benim üzerimdeki bütün sihir bozuldu. İsmail'in burucuk suratı onun taze yüzü üstüne yapıştı. Artık bunu ondan ayırmanın imkanı kalmamıştır. Zaten her ikisini sarmaş dolaş bir yatakta, bir yorgan altında tasavvur etmek, Emine'den tiksinmek için başlı başına bir sebep teşkil etmez mi? Lakin tiksinmek, unutmak demek değildir. Muhayyilemizin derinliklerinden çıkarıp, aşkımızın ateşinde kaynata kaynata saf bir cevher haline koyduğumuz ve en mükemmel kadın örneğine göre şekil verdiğimiz putun, kendi istek ve iradesiyle gidip bir golle teslim oluşu veya çamura batışı bize iki kat elem verir. Bir yandan içimizde bir yaradanın, öbür yandan en kıymetli malı elinden alınmış bir insanın yürek acısını duyarız. Sonra gene içimizden bir ses, artık imkanı kalmadı der. Bunun anlamı, o dönüp bize gelse de artık hayatımızda ona hiçbir yer vermeyeceğiz demektir. Çünkü artık o bizim nazarımızda temizlenmeyecek surette kirlenmiştir. Tazelenmeyecek derecede çürümüştür, kokmuştur. Chervil'de Gracchus Manon Lescaut'un henüz soğumuş cesedini kolları arasında alıp öptüydü. Fakat Dostoyevski'nin masum kahramanı artık kokmaya başlayan sevgilisinin ölüsü yanında duramadı. Ama bu taaffün onun hasretini gönlünden silemez. Ondan kaçar lakin gene onu kovalar. Hasan, sen nasıl çobansın? Hasan, kavalın nerede? Hasan kavalın ne demek olduğunu bile bilmiyor. Şaşkın şaşkın yüzüme bakıyor. Ona bir akşamüstü dağın yamacında rast geldim. Sürüsü biraz aşağıda, ovada otluyordu. Kendisi uzun değneğine dayanmış ayakta duruyor. Tıpkı Virgilus'un bize anlattığı çobanlar gibi. İhtimal Virgülüs'ün çobandırı da bunun kadar basitti. Bunun gibi bir duruştan, bir bakıştan, bir kımıldanıştan ibaretti. Hasan, bütün gün bu kırlarda tek başına ne yaparsın? Canın sıkılmaz mı? Küçük çoban bana cevap vermeksizin yere çömeldi. Yüzünden anlıyorum. Şimdiye kadar can sıkıntısı nedir bilmemiş. Can sıkıntısını bilmeyen bir insana ne mutlu. Hasan bana harikulade bir mahluk gibi görünüyor. Yanına çöküyorum. Yapayalnız bu tenhalıkta hiç de korkmuyorsun galiba. Kara ve nemli gözlerini benden tarafa çevirdi. Beni iyice süzdükten sonra. Buralarda bazı kurt çıkar derler. Emme ben görmedim dedi. Bir yol, akşam geç vakit uzaktan uzağa seslerini duydum. Yüreğim bir hoş oldu, usulca köye döndüm. Zaten davarlar kurt sesini duyunca köyden yana koşmaya başlarlar. Köpeklerin nasıl? Zorlu mu? Zorlu ya, bir tanesi 3 kurda bedel. Geçen gün 2 kişi yolumu kestiler. 2 kuzumu almak istediler. Ben vermem deyince üstüme yürümeye kalkıştılar. Emme köpekler bırakmadı, herifler sıvışıp gitti. Çoban Hasan'ı bir çocuk dikkatiyle dinliyorum. O, beni köyde kendine yakın gördükçe daha ziyade açılıyor. Burunları da öyle koku alır ki, 1000 adım ötede ne var ne yok buradan anlarlar. Bir gün ta ötede, Koçaş köyünün ardında, derenin içinde bir adam leşi buldular. Köye gidip haber verdim. Ölüyü kimse tanımadı. Kapkara kesilmiş, gövdesi davul gibi şişmiş. Garibin biri olacak dediler. Kokmasın diye gömdüler. Jandarmaya haber veremedik mi dilersin? Tabii, jandarmaya haber vermeliydiniz. Jandarmanın şimdi çok işi var. Uygunsuz adamlar türemiş. Dün ben de 3 tane asker kaçağı gördüm. Onlar da seni gördüler mi? Gördüler. Benden ekmek istediler, verdim. Benden ayrılırken, sakın ha dediler. Bize rast geldiğini kimseye söyleme. Sonra senin kafanı parçalarız. Ben de ilk defa sana söylüyorum. Sakın sen de kimseye bir şey deme. İkimizin üzerine bir ağır sükût çöküyor. Ben bir meydan muharebesi kaybetmiş kumandan kadar acılıyım. O bir taştan heykelcik gibi hareketsiz. Asker kaçağı ha? İşte bu çok fena. İnsan ölür fakat askerden kaçmaz. Hasan sanki kaçan kendisiymiş gibi mahcup önüne bakıyor. Düşmanın bir genel taarruza geçeceğinden bahsedildiği şu sıralarda bu askerden kaçma şayiaları benim ruhumu bulandırıyor. 93'ten beri sökülen bu cephe, 93'ten beri durmaksızın devam eden bu bozgun nerede sona erecek? İşte vatanın son sınırlarındayız. Bu artık son savunma hattımız değil mi? Bunun bir adım gerisi var mı? Şu satırları yazdığım dakikada sanırım düşman çoktan beklenen genel taarruza geçmiş bulunuyor. Bütün bir yaz tek başıma bir cehennemi bekleyiş yaşadım. Bütün bir yaz etrafımda herkes hep bir arada toprağı kazar, tohumu eker, ekini biçerken ben gazete yığınlarının kuleleri arasına sıkışmış, tek başıma şu uzun trajedinin korkunç çözüm anını bekledim. Herkes konuşurken ben sustum. Herkes davarı, kümesi ve tarlasıyla meşgulken ben uzak ufukların ardından ateş püsküren demirden Tanrı'nın ayak seslerini dinledim. Ve demirden Tanrı yaklaşıyor. Bu bir ön seziş midir? Bu bir tahminden mi ibarettir? Hayır. Her şeyi önümde duran resmi bir tebliğden çıkarıyorum. Son derece müphem ve karışık olan bu tebliğ 48 saatten beri bir kahin sibillik tomarlardan nasıl yorumlar çıkarırsa, bir gildani müneccim gökyüzünü nasıl araştırıp yoklarsa öyle yokluyorum. Evire çevire öyle inceliyorum. Nihayet kelimelerin arkasından şu hükmü çıkarıyorum. Düşmanın tüm kuvvetlerinin Uşak ve Afyon istikametinde bir genel harekatı geçtiği müşahede olunmuştur. Bu sefer niçin Bursa ününü değil, bu yol tarifesinin değişmesine sebep ne? Harita üzerinde bunun sevkuleş manasını anlamaya çalışıyorum. Fakat bir örümcek ağını andıran bütün o dolaşık çizgiler, o renk, gölge ve kelime kargaşalığı bana hiçbir şey söylemiyor. Bu yol Eskişehir'de daha mı kestirme bir yoldur? Daha mı az arızalıdır? Hemen elime bir kibrit çöpü alıp kilometreleri ölçmeye ve dağ isimlerini kayda çabalıyorum. Boşuna, hiçbir sonuca varmanın imkanı yok. Bilgimin, malumatımın ve hesaplarımın yetmediği noktadan itibaren muhayyilem var kuvvetiyle işlemeye başlıyor. İstanbul gazetelerinden alınmış derme çatma haberlerden anlaşılıyor ki düşman bu seferki muharebede en son kozlarını oynamaya karar vermiştir. Kralını bile öne sürmüştür. Bir Prens Andrea ordusundan bahsediliyor. Güya düşmanın istila ettiği sahalarda en çok mezalim yapan bunun kumandasındaki kuvvetlermiş. Hey Allah'ım, bunları bütün haşmet ve debdebelere, bütün zulüm ve itisaflarıyla denize döktüğümüz günü görebilecek miyim? Niçin görmeyeyim? İçimde bir şey bana savaşı mutlaka kazanacağımızı haber veriyor. Öyle bir şey olursa buradan İzmir'e doğru yayan yola çıkacağım. Tıpkı eski Türk masallarda sevgilisini aramaya çıkan demir çarıklı aşıklar gibi durmadan, dinlenmeden gideceğim. Gece toprak üstünde yatacağım. Gündüz kuru ekmeğimi kemire kümire yürüyeceğim. Hiçbir köye uğramayacağım. Hiçbir kalabalık içine karışmayacağım. Kendi sevincimin, kendi hayalimin billurdan zırhı içinde mavi körfeze doğru ilerleyeceğim. Öyle ki İzmir'e vardığım gün sahilin herhangi bir noktasına yüzü koyun düşeceğim. Ve orada tuzlu su ile ıslanmış toprağı koklayarak saatlerce kalacağım. Bu ihtiraslı yolculuğu düşünürken şimdiden bütün varlığımı tatlı bir mutluluk havası sarıyor. Damarlarımdaki kan tazeleniyor. Yüreğim hoplamaya başlıyor ve başıma bir ilkbahar gecesinin serinliği geliyor. Kendi kendime şarkılar söylüyorum, şarkı söyledikçe coşuyorum. Bazen büsbütün çocuklaşarak emeti kadınla şakalaşmaya başlıyorum. Bugün diyorum, seni her vakitten daha genç ve daha dinç görüyorum. Söyle, bu kadar genç kalmak için ne yaptın? Ay oğul, beni fukaralık, kimsesizlik çökertti. Öyle olmasa daha genç kalacaktım. Oğlum Hasan'ın babası askerde şehit oldu. Kızım doğururken öldü. Kocası olacak herif bizi daha o günden sokağa attı. Hey bu kuru kafaya gelmeyenler kaldı mı? Canım bırak bu kasvetli sözleri. Sana bir koca bulsam varır mısın? Ne dersin? Emeti kadın bir genç kız gibi utanıyor, başını önüne eğiyor, sırıtıyor. Kısmet ayol, beni bundan sonra kim ne edecek? Halinden anlıyorum. Kendisine daha ziyade umut vereyim istiyor. Eğer düşmanı denize atarsak, vallahi ne yapar eder seni evlendirir Mehmet kadın. Eh öyleyse, işimiz kıyamete kaldı desene. Niçin? İşte şu dakikada Uşak ve Afyon önünde savaşlar oluyor. Bizimkiler bir düşmanı püskürttüler mi, İzmir'de alırız soluğu. Ay oğul, İzmir'de neresi oluyor? Kurtarmak için savaştığımız yer, bizim İstanbul'dan sonra en büyük, en zengin şehrimiz. Sivrihisar'dan da büyük mü ki? Emedi kadın ömründe o da bir kere tek bir şehir görmüş Sivrihisar. Emedi kadın Sivrihisar'da İzmir'in yanında adımı okunur. Bir defa bu şehir deniz kenarında. Taştan mermerden demir kapılı evleri var. Her tarafı bağlık bahçelik, limonluk, portakallık. İzmir 20 tane Sivrihisar'ı içine alır. Emedi kadına masal söylüyorum gibi geliyor. Bu masalın bütün acayipliğine rağmen İçinden tekrar evlenme bahsinin açılmasını ister görünüyor. Diyorum ki, işte savaşı kazandık mı seni alıp bu şehre götüreceğim ve orada düğününü yaptıracağım. Emeti kadın bu vaade pek inanmamakla beraber irkiliyor. Allah kimseyi yerinden yurdundan etmesin. Burada doğmuşuz, burada öleceğiz. Bak sen memleketini bıraktın da ne oldu? Emeti kadın, benim memleketime düşman girdi. Ben buraya kendi isteğimle gelmedim. Ve derhal neşem kaçıyor, susuyorum. Küskün odama dönüyorum. Ah buradan kurtulmak, ah buradan kurtulmak. Şu anda ne mutlu insanlar var ki, günü gününe, saati saatine Uşak cephesindeki ulvi maceradan haber almak imkanı içinde yaşarlar. Daimi bir havadis ve telgraf yağmuru altında yürekleri serinler. Önemli bir olay esnasında fena haber almak bile hiç haber almamaktan iyidir. Bazı günler Eskişehir'e kadar yayan koşacak gibi oluyorum. Bazı günler en uzak tepelere tırmanıp belki cepheden bir top sesi duyarım diye baştan aşağıya kulak kesiliyorum. Unutuyorum ki muharebe hiç değilse 200 kilometrelik bir mesafenin öte yanında oluyor. Gerçi köyde havadis yok değil. Herkes kendi aklına geleni uydurup söylüyor. Havada şaya dediğimiz gözle görülmez kuşlar sürü sürü cıvıldıyor. Bunların kimi zümrüde ankan evinden masal kuşlarıdır. Bunları kim, nereden uçuruyor? Nereden kalkıp nereye konuyorlar? Bilmiyorum. Bunların dilinden anlayanlar da bilmezler. Yalnız hayretle bildiğim ve gördüğüm bir şey var ki, bu söylentilerin hemen hepsi, bütün köylerde, bütün ağızlarda hep birbirinin aynıdır. Sanki muayyen bir siyasetin propagandacılığını yapan bir radyo istasyonunda bu yalanlar, seri halinde, adeta standarize edilerek etrafa dağılıyor. Bu gelenler öyle düşman ordular filan değilmiş. Avrupa adlı bir kraliçenin bizi çetelerin elinden kurtarmak için gönderdiği yeşil sarıklı evliyalarmış. Bu kraliçe bizi kurtardıktan sonra İslam olacakmış. Yüreğine öyle doğmuş. Kemal Paşa'nın ne yazık ki bundan haberi yokmuş. Çünkü etrafını bir takım uygunsuz adamlar sarmış, bunlara mahpus derlermiş. Her biri ipten kazıktan kaçmış, kötü kişiymiş. Bütün memleketi haraca kesmişler. Vergiyi aşarı alır kendileri yerlermiş. İşte şimdi bütün bu musibetlerden kurtulacağımız gün gelmiş. Zaten yeşil sarıklı evliyalar ne tüfek kullanırmış ne top. Bir okuyup üfürdüler mi önleri dümdüz olup yürürlermiş. Bu efsaneler ortada dönüp dolaşırken bir de Şeyh Yusuf çıka gelmesin mi? Köyün altı üstüne geldi. Bütün yürekleri sıtma nöbetine benzeyen kavurucu bir vej sardı. Emet'i kadın bile iki gün semtime uğramadı. Geldiği vakit sordum. Neredeydin Emet'i kadın? Hiç, şeyhe gittim, biraz başımı okuttum. Şeyh ne diyor bütün bu dünya işlerine dair? Ben sormadım, emme soranlara demiş. Ne demiş? Aha, hep bildiğimiz, işittiğimiz şeyler. Yani düşmanlarımız memleketimizin yarısından fazlasını zapt etmişler. Bununla kalmayıp şimdi bütün Anadolu'yu elimizden almaya kalkmışlar. Ta şu dağların arkasına kadar gelip dayanmışlar ve biz kendimizi kahramanca savunuyormuşuz. Bu mu? Aa, hiç böyle demiyor. Ve Emedi kadın başlıyor. Yeşil sarıklılardan, Müslüman olmak isteyen kraliçeden büyük bir telakatla bahsetmeye. Bütün bunlar yalan desem sözüme inanacak mı? Onu hangi dille gerçeğe çekebilirim? Aramızda asırlık mesafeler var. Bu mesafeleri geçip de ona kadar nasıl erişebileceğim? Zira ne kadar çağırsam o bana doğru yürümeyecektir. Bu tarihin bir noktasında donmuş, taş kesilmiş bir insandır. Söylediği şeyleri kendisi söylemiyor. Tıpkı antika kitabeler üzerindeki yazılar gibi onları ben okuyorum, ben heceliyorum. Bunun böyle olduğunu bilmekle beraber gene Emet'i kadına soruyorum. Başta Mehmet Ali'nin adı olmak üzere köyde askere gidenlerin adlarını sayıyorum. Şu halde bunlar diyorum. Ne yapmaya gittiler? Şimdi ne yapıyorlar? Madem ki gelenler bizi kurtarmaya geliyormuş. Bunlar kime karşı silah kullanıyorlar? Emet'i kadın başını iki yana sallayarak. Ay oğul, onlar da bencileyin. Ne ettiklerini bilirler mi ki diyor. Bu anda bu memlekette onlardan başka ne ettiğini bilen var mı? Tek gerçek savaştır. Bana cephe ardında kalanlar kendim başta olmak üzere birer tabiat garibesi gibi görünüyorlar. Denilebilir ki hayat bizi bir deniz üstündeki arazi pislikleriyle, dalgalarıyla ite ite nasıl bir kuytu sahile atarsa öylece bu ıssız tepelerin eteklerini atıp bırakmıştır. Burada bir kokmuş hareketsizlikten, hayatın bir çeşit tüfeğli yeşermesinden, burada bir sıtmalı titreşten başka bir şey yoktur. Savaş cephesini baştan başa tutuşturan kutsal ateşin en uzak aksi bile buraya düşmüyor. Bazı Sarıköy istasyonuna giden yolun üstünde durup gelenden geçenden savaşa dair haber soruyorum. Kimi hiçbir şey bilmiyor, kimin bildiği hiç gerçeğe benzemiyor. Kiminin söylediği o kadar çıplak, ham ve çirkin söylentilerdir ki ben inanmak istemiyorum ve akşama köye kafamın içi karmakarışık bir halde dönüyorum. Emet'i kadının hazırlayıp mangalın saç kapakları üstüne bıraktığı sahana ancak dokunuyorum. Yarı aç, yarı tok yatağa düşüyorum. Uykularım kabuslarla doluyor. Bazı uykumun içinde bir takım Rumca sesler işiterek sıçrıyorum. Kulaklarım uğulduyarak pencereye koşuyorum. Şakaklarım terden sırılsıklam, başımı dışarıya uzatıyorum. Dışarıda donuk, kuru ve insana kuşku verici bir ay aydınlığı var. Gece sanki bir günün ölüsü gibi. Ürperek başımı içeri çekiyorum. Ne sinsi bir ışık. Hemen üstümüze atılmaya hazır bir düşman gözünün parıltısına benziyor. Ve düşman işte bu sinsi aydınlıkta ilerliyor. Ne dedim? Düşman ilerliyor mu? Eyvah! O kötü, o meşhum söylentilere demek ben de inanmaya başladım. Bu içimden gelen ses, bu kendi kendime söylediğim söz gerçekten benim sözüm ve benim sesim mi? Yok canım. İşte düşmanla bu sinsi ışık içinde boğuşuyoruz diyecektim. Uyku sersemliğiyle düşman ilerliyor demişim. Düşman nereye ilerleyebilir? Buraya kadar gelecek değil ya. Bir başka gece daha korkunç bir rüyadan sıçrıyorum. Etrafımda uzun bıyıklı, uzun püsküllü efsunlar bir çember çevirmiş beni yargılıyorlar. Ben kendimi savunmak istiyorum fakat sesim çıkmıyor. Sesim tıpkı suyu kesilen çeşmelerin hıçkırığı halinde hep içime doğru çekiliyor. Derken Yunanlı Efsun askerleri kızıyor. Hep birden, hep bir anda silahlarını üstüme dikiyorlar. Parmakları tetiğe dokunurken müthiş bir yürek çarpıntısıyla uyanıyorum. Hele bir başka gece gördüğüm rüyada o kadar realite çeşnesi var ki gözlerimi açtıktan sonra bile uzun bir süre gerçeği rüyadan, rüyayı gerçekten ayırt edemedim. Uyanık halimi rüya ve uykudakini gerçek sandım. Bizim köyün meydanlığında Bekir Çavuş'la beraberimişiz. Fakat bu meydanlık o kadar kalabalık, o kadar kalabalık ki ikide bir hep yan yana durduğumuz, yan yana yürüdüğümüz halde birbirimizi kaybediyoruz ve tekrar buluşmak için çekmediğimiz zahmet kalmıyor. Bu esnada kalabalığı teşkil eden insanların hepsini açık bir gün aydınlığında inanılmaz bir şekilde seçerek ayrı ayrı teker teker görüyorum. Bunların kimi bizim köyün adamları, kimi de bir takım yabancılar. Türlü türlü dillerde konuşuyorlar. Ben bunların hepsini bilmemekle beraber acayip bir idrak ile ne denildiğini, neden bahsedildiğini anlıyorum. Önemli bir adam veya bir heyet gelecek diye bekleniyor. Telaşlı telaşlı saatine bakanlar ve ikide bir yüksekçe bir yere çıkıp uzaktan yolu gözetleyenler var. Tam bu sırada köyün sokaklarından biri içinden bir kadın bağırarak bize doğru koşuyor. Bu Zeynep kadındır. O kadar Zeynep kadındır ki yüzünün çizgilerini ve pürtüklerini en ince teferruatıyla o derece yakından görmemiştim. Çeneleri birbirine çarpıyor ve gözlerinden nohut tanesi gibi yaşlar dökülüyor. Baş sargıları arkasına kaymış ve kızıl kınalı saçları demet demet yüzünün üzerine sarkmıştır. Müthiş bir hamleyle halkı yararak ona doğru atıldım. Merak etme, işte ben söndürmeye gidiyorum dedim. Var gücümle koşmaya başladım. Arkamdan halk kahkahalarla gülüyordu. 2-3 defa dönüp itler, itler diye haykırdım. O kadar bağırmışım ki kendi sesimle kendim uyandım. Tekrar dalınca garip tesadüf gene aynı rüyanın sonunu görmeyeyim mi? Gerçekten Zeynep kadının evini kapkara dumanlar sarmıştı. Kızlar, gelin ve İsmail ellerinde küçücük kaplarla su taşıyorlar ve yangının üstüne serpiyorlardı. Ben öfkemden ve heyecandan sesim kesilmiş bağırıyorum. Canım, bu kadar suyla yangın söndürülür mü? Büyük kovalarınız, kazanlarınız yok mu? Hepsi içeride kaldı diyorlar. Ben gözlerimle Emine'yi arıyorum. Emine nerede diyorum. Aman Allah, o da içeride kaldı diye bir çığlıktır kopuyor. Bunun üzerine kendimi tutamayıp dumanların içine atlıyorum. Bu kabustan sıyrıldığım anda hala Emine'yi arıyorum. Henüz açılmış gözlerim, odanın karanlığı içinde şaşkın şaşkın bir tutuşmuş genç kadın vücudu görmeye çalışıyor. O gece sabahı güç ettim ve bütün günü bu trajedinin havası içinde kırılmış, ezilmiş bir halde geçirdim.